Ayrım 2.
6 Kasım. Bu sabah şube müdürü ile fena kapıştık. Daireye adımı atar atmaz odacı gelip müdürün beni istediğini söyledi. Ben içeri girince odacıyı gönderdi. Aksanti Ivanoviç, nedir bu yaptıkların? Ne yapmışım beyefendi? Aklını başına topla. 40'ını geçmiş bir adamsın. Yaptıklarını gören Ivanoviç kafayı üşütmüş diyecek. Ne demek istediğinizi anlayamadım ekselans. Demek yaptığın maskaralıkların farkında değilsin. Bu yaştan sonra delikanlı gibi davranmak senin neyine? Kendini ne sanıyorsun? Bir soylu mu, bir general mi, yoksa birinci dereceden daire müdürü mü? Kendine gel. 5 parasız sıradan bir evrak memurusun. Maaşın sırtına yeni bir palto bile alamayacak kadar düşük, zavallı bir adamsın. Generalin kızına kur yapmak senin neyine? Eğer general bunu duyarsa, işini de kaybeder, perişan olursun. Bak seni uyarıyorum. Git ve aklını başına topla. Herifin beni kıskandığı kesin. Onun da generalin kızında gözü var. Mevki makam sahibi olmakla kendine bir şey sanıyor. Saati altın köstekleşmiş. Nehir kenarında yazlığı, şehir merkezinde konağı, atlı arabası, uşakları varmış. Hepsi vız gelir. Ben de yükselebilirim. Henüz 42 yaşındayım. Tam çalışma ve yükselme çağı. Biz de sırası gelince albaylığa ve kader yürü derse belki de generalliğe yükseliriz. O zaman biz de modaya göre giyinir, kravat bağlar, seni cebimizden çıkarırız. Şimdilik gücümüz yetmiyor, elimiz darda. Sırtımdaki şu eski palto ile sevgilimin karşısına çıkmaktan utandığımı sen de biliyorsun. Bildiğin için de burnun bir karış havada, kendini dev aynasında görüyorsun. Akşam tiyatroya gittim. Rus aptalı Filatka oynuyordu. Çok eğlendim. Ayrıca avukatları tenkit eden ve 14. derecede memurlarla dalga geçen serbest bir vodvil vardı. Sansürün buna nasıl izin verdiğine şaştım. Piyesin yazarı ustaca gazetecilerle, hovarda soylularla, soyluluğa özenen tüccarlarla alay etmiş. Tiyatroyu çok severim. Cebimde birkaç köpek olduğumu doğruca tiyatroya giderim. Bizim memur takımı arasında para verip de tiyatroya giden adama rastlayamazsınız. Ömrümde tiyatro sahnesi görmemiş memurlarımız çoktur. Tiyatro bir zevk, bir asalet işidir. Şube müdürü imladan anlamadığını, noktadan sonra küçük harfle başladığımı söylüyor. Ama bir gün şahane bir tiyatro eseri yazdığımı görünce bakalım ne diyecek. Bahse girerim, şiir yazdığımdan da haberi yoktur. Neyse, geçelim bunu. Şiir deyince hemen generalin kızı aklıma geliyor. 9 Kasım. Sabah tam vaktinde daireye gittim. Şube müdürümüz beni görmezceden geldi. Ben de hiç ses çıkarmadım. Aramızda bir şey geçmemiş gibi davranıp soyluluğumu gösterdim. Gelen evrakları dosyaya kaydettim. Sıra numarası vermeyi unutmuşum. Neyse, bunu da yarın yaparım. Saat 4'te işten ayrıldım. Eve giderken genel müdürün evinin önünden geçtim. Ama kimseyi göremedim. Yemekten sonra uzanıp geleceğimi düşündüm. 11 Kasım. Bütün gün genel müdürün odasında çalıştım. Ekselans için 23, kızı için de 4 kalem açtım. General masasında hazır kalem bulunmasından çok hoşlanır. Ah, ne asil ve ne bilgili adamdır şu genel müdürümüz. Fazla konuşmayı sevmez. Hep düşünür. Ne düşündüğünü, aklından neler geçirdiğini bilmek isterdim. Şu hükümet adamlarının hayatını çok merak ediyorum. Ne yer, ne içer, ne konuşurlar. Evinin içini, çalışma odasını görmek isterdim. Ah, burada memur olacağıma, generalin evinde uşak olsaydım. O zaman sevgilimi her gün görebilir, odasını temizler, eşyalarını düzeltirdim. Ne zevk, ne ihtişam. Aynalar, dolaplar, tuvalet masasının üzerindeki küçük koku şişeleri, pudra ve krem kutuları. Ya o gök mavisi, gül kurusu ipek elbiseleri. karyolanın üzerine atılmış, etrafa dağıtılmış bir halde ne güzel görünürler. Gökte olmayan cennet orası işte. Karyoladan kalkarken ayağını taburenin üzerine koyuşunu, kar gibi beyaz çorabını giyişini bir görebilsem. Aman aman, bu kadar yeter. Yoksa aklımı yitireceğim. Aklıma birdenbire Meci ile Fidel'in konuşması geldi. Tam sırası, dedim kendi kendime. Gidip şu zampara hoş hoşu sıkıştırayım, generalin kızı hakkında en sağlam bilgileri ondan alabilirim. Doğruca generalin evine gittim. Meci'yi bulup bir kenara çektim.
Bana bak Meci, dedim.
Ne hatlar karıştırdığını çok iyi biliyorum. Şurada ikimizden başka kimse yok. Ben senin sırrını saklayayım, sen de küçük hanımın hakkında ne biliyorsan anlat, tamam mı? Yemin ederim anlattıkların aramızda kalacak. Kurnaz it, beni anlamamış gibi kuyruğunu bacaklarının arasına alıp oturdu. Salak salak yüzüme baktı. Haydi Meci, bırak bu numaraları. Beni uğraştırma, yoksa senin için iyi olmaz. Bakışları birden değişti. Hırlayıp dişlerini gösterdi. Sonra geri dönüp kaçtı. Bahçe kapısından içeri girip gözden kayboldu. Ben zaten köpeklerin ne kurnaz ne siyasetçi olduklarını öteden beri biliyordum. Hatta insanlardan daha zeki olduklarını söylemek için vakit erken. Ben dememem lazım. Göreceğiz. Meci, kim daha akıllıymış, sen mi yoksa ben mi? Eve gidip sıkı bir plan yaptım. Yarın Zvarkov'un evine gidilip Fidel'i sıkıştıracağım. Meci'nin ona yazdığı mektupları ele geçireceğim. Bu mektuplar elimde olduğu zaman Meci konuşmaya mecbur kalacak. Yarın çok işim var. Erken yatmalıyım. 12 Kasım. Gözlerimi açtığım sırada kilisenin saati 11'i vuruyordu. Hizmetçi kadın gelmediği için uyanamamıştım. Anlaşılan bugün de gelmeyecek. Önemli değil. Kahvaltı yapmaya niyetim yok. Tıraş da olmayacağım. Şu mektup işini bir an önce halletmem lazım. Bakkal dükkanlarının önünden geçerken duyduğum ekşi lahana kokusu yetmiyormuş gibi, evlerin açık kapılarından insanın burun direğini kıran ağır yemek kokuları geliyor. Koşar adımlarla oradan uzaklaştım. Ben kaçtıkça o pis kokular inadına peşimden geliyor. Koştuğum iyi olmuş. Zvarkov'un o koca apartmanına çabucak gelivermiştim. Hızımı kesmeden 6. kata tırmandım. Zile bastım. Kapıyı çilli fakat pek de çirkin sayılmayan bir kız açtı. Kızı hemen tanıdım. Geçen gün peşlerinde Fidel olduğu halde ihtiyar kadınla birlikte yürüyen kız. Nefes nefese beni karşısında görünce şaşırdı. Utanmış gibi yaparak sordu. Kimi istemiştiniz efendim? Durumundan hemen anladım. Koca peşindesin sen kızım, dedim içimden. Köpeğiniz Fidel'le görüşmek istiyorum. Zavallı. Meğer ne aptal şeymiş. Tam bir geri zekalı örneği. Bön bön suratıma bakıyor. Neyse ki adının söylendiğini duyan köpek havlayarak geldi. Böylece kızdan daha akıllı olduğunu göstermiş oldu. Fidel, beni tanıdın mı? Diye sormama fırsat kalmadan it dölü üzerime saldırdı. Bu köpek milleti konuşmanın ve yazmanın yanı sıra insanın düşüncelerini de okuyabiliyor demek. O anda antrenin bir köşesinde sepetini gördüm. İtin aklımdan geçenleri okumasına fırsat vermeden sepete koştum. İçini alt üst ettim. Nihayet ince bir minderin altına sakladığı bir deste küçük kağıdı bulup çıkardım. Fidel önce baldırıma yapıştı. Bir tekmeyle onu kendimden uzaklaştırdım. Sevincime diyecek yoktu. Kaltak hoş hoş mektupları vermek niyetinde olmadığımı anlayınca inler gibi titrek bir sesle havladı. Yaltaklanarak ayaklarıma kapandı. Boşuna kendini yorma kızım, dedim. Bu mektuplar bana lazım. Hem de çok lazım. İşim bitince onları sana geri getireceğim. Söz veriyorum, getireceğim. Haydi, şimdilik hoşça kal. Bir hamlede kendimi dışarı attım. Zavallı çilli kız, yüzündeki korkuyu görmeliydiniz. Galiba beni deli sandı. Mektupları paltomun iç cebine yerleştirdikten sonra en kısa yoldan eve geldim. Bir de ne göreyim? Bizim yaşlı hizmetçi temizliğe başlamış. Bugün temizlik günü değil. Bu işin içinde bir bit yeniyor olmalı. Fidel. Evet. Bu kaltak hoş hoş uzaktan Finli Mavra'nın düşüncelerini yönetiyor mutlaka.
Demek kendini benden daha akıllı sanıyorsun Fidel.
Kolay gelsin Mavra ana, dedim. Finli koca karı cevap vermedi. Eve girmekten vazgeçtim. Kıra çıkıp bir ağacın altında oturacağım. Hayır, ağacın altı olmaz. Bir çimenliğe uzanacağım. Fidel'in mektuplarını baştan sona okuyacağım. Köpekler kendilerini bizden daha akıllı sansınlar bakalım. Meci ile Fidel'in ilişkisi basit bir aşk ilişkisi değil. Bundan eminim. Kim bilir ne entrikalar çeviriyorlar. Meci mutlaka generalin siyasi faaliyetleri hakkında Fidel'e bilgi veriyor. Fidel de hükümetin casusu. Generalden bahsettiğine göre kızından da bahsediyordur.
Aman aman. Bu konuya dokunmayalım. Burada keselim.
Kıra çıkmaktan vazgeçtim. Takip edildiğime dair içimde bir önsezi var. Akşama kadar tilki kaçışı uygulayarak izimi kaybettirdim. Eve döndüğümde hava iyice kararmıştı. Lambanın ışığında mektupları okumam imkansız. Harfler çok küçük. Mektup tomarını kuşağımın arasına saklayıp yattım. Buradan çalınması çok zor.
13 Kasım.
Saat 10'a doğru uyandım. Mavra ana henüz gelmemiş. Akşama kadar geleceğimi sanmıyorum. Fidel işin farkına vardığımı anlamıştır. Mektupları ele geçirmenin başka bir yolunu bulmadan onları okumalıyım. Kuşağımın arasını yokladım. Mektuplar sağlamda. Sevincime ve heyecanıma diyecek yok. Artık sıra mektupları okumaya geldi. Tomarı çıkardım. Birinci mektuptan başladım. Yazı gayet düzgün ve okunaklı. Ama yine de üzerinde köpeksi bir koku var. Meci'den geliyor. Okuyalım. Sevgili Fidel, kızma ama senin şu basit ismine bir türlü alışamadım. Kim vermiş sana o köylü adını? Seninkiler daha soylu bir isim bulamadı mı? Neyse, bu mektup işini iyi düşündük değil mi? Şu cümlelerin düzgünlüğüne bak. Sanki köpek değil, edebiyat öğretmeni. Üniversite mezunuyum diye övünen şube müdürümüz bile böylesini beceremez. Küçük ama okunaklı bir yazı. Noktalama ve imla hatası yok. Okumaya devam edelim. Duygu ve düşüncelerini başkalarıyla paylaşmayanlar zevksiz kişilerdir. Bak hele, Almanca bir eserden aşırmış olmalı bu vecizeyi. Eserin adı şimdi aklıma gelmiyor. Devam edelim. İnsanlar köpeklerin gerçek kabiliyetlerinin farkına varsalardı hayat ne sıkıcı olurdu. Onlar varsın ev köpeklerini efendilerini eğlendiren birer şaklaban sansınlar. Böylesi daha iyi. Hayatımız bolluk ve refah içinde geçiyor. Küçük hanım benim için deli oluyor. Babası da sık sık okşar beni. Sütümü ve çayımı bol krema ile içiyorum. İyi ki kapı köpeği olarak doğmamışım. Şu bizim mankafa Polkan'ı koca kemikleri kemirirken görünce acıyorum. O kokmuş, pis kemiklerden ne zevk alır bilmem. Kuş ya da av etinden başkasını yiyemem. Ziyafetlerde bazı görgüsüz misafirlerin beni çağırıp ellerinde mıncıklayarak topak ettikleri ekmeği uzatmaları yok mu nefret ediyorum. Fakat sevimsiz bir köpeğiniz var demesinler diye zıplayıp ekmeği havada yakalıyorum. Salaklar da zevkten bayılıyorlar. Tüh sana, münasebetsiz köpek. Ne saçma sapan şeylerden bahsediyor. Öbür sayfaya bakayım. Belki işe yarar bir şeyler bulur. Bana evde olan her şeyi anlatmanı istiyorum dedin ya. İşte ben de anlatıyorum. Tamam. Fidel'in Meci'yi kullandığı kesin. Bunu da baştan anlamıştım zaten. Küçük hanım bana değer verdiği için Bab da beni seviyor. Sophie'nin cici köpeği diye okşuyor. Alçak hoş hoş. Nihayet sevgilimden bahsetmeye başladı. Baba çok tuhaf bir insan.
Sanki konuşmaktan ziyade susmayı seviyormuş gibi hep susuyor. Yemek ve çay saatleri dışında odasından çıkmaz. Hep okur ve yazar.
Sana babanı soran mı var? Ukala köpek. Sophie'den bahsetsene.
Bir hafta önce nedense birdenbire çenesi açıldı. Hep kendi kendine konuştu durdu. Verecekler mi? Vermeyecekler mi? Kim verecek? Ne verecek? Belli değil. Bir seferinde bana bile sordu. Ne dersin Meci? Verecekler mi? Doğrusu ne demek istediğini anlayamadım. Onu memnun etmek için ne de olsa evin reisi evet anlamında başımı salladım ve yılışarak hav hav dedim. Nasıl sevindi görmeliydin. Bir gün yani bir hafta sonra bizim baba
koca bir general hem de umum müdür. Nereden senin baban oluyormuş pis köpek?
Çok sevinmiş olarak eve geldi. Hizmetçileri, aşçıları içtimaya dizdi.
Bu akşam çok kıymetli misafirlerim var. Elinizden gelen en iyi hizmeti göstermenizi istiyorum diye söze başladı ve bir sürü görgü kurallarından ve resmi formalitelerden bahsetti.
Tamam, işte en önemli konuya geldik. Dedim ya, bu köpeklerin siyasetle uğraştıkları kesin. Bakalım bizim köstebek Meci sevgilisine ne haberler uçurmuş. Akşama kadar bir sürü üniformalı, apoletli, kılıçlı adam eve geldi. Hepsi de bilmediğim bir başarısından dolayı babayı kutluyorlardı. Sofrada babamız sevincinden kabına sığmıyordu. Etrafındakilere fıkralar anlatıyor, şakalar yapıyor, herkesi güldürüyordu. Misafirler gittikten sonra beni kucağına aldı. Boynunda asılı duran haçlı bir madalyayı göstererek.
"Bu nedir biliyor musun Meci?" diye sordu.
Burnumu madalyayı taşıyan geniş kurdeleye değdirdi. Özel bir kokusu yoktu.
Bak sen kerataya. Bu Fino oldukça zeki. Babada mevki hırsı var demek istiyor.
Şimdilik veda etmek zorundayım şekerim. Küçük hanım Sophie beni çağırıyor.
Allah cezasını versin alçak köpek. Tam mektup biterken Sophie'den bahsediyor.
İkinci mektuba da bir göz atalım. Sevgili Fidel, bugün pazar olduğu için herkes uykuda. Sabah erkenden kalktım ki kimse görmeden sana mektup yazabileyim. Dün Sophie çok telaşlıydı. Giyinirken huysuzlandı durdu.
Hele şükür. Nasılsa Sophie'den bahsetmeyi aklına getirebildi. Çenesi düşük hoş hoş.
Küçük hanımım baloları çok sever. Telaşı da bu yüzdendi. İnsanlar neden giyinir bir türlü anlamıyorum. Bizim gibi elbisesiz gezseler ne var? Daha zahmetsiz, daha rahat. Balolardan da bir şey anlamıyorum. Bir sürü kalabalık, bir sürü gürültü. Sophie çoğu zaman bu balolardan sabahın beşinde döner. Başının ağrıdığından, yorulduğundan yakınır. Salak kız. Madem yoruluyorsun, baş ağrısı yapıyor. Sen de gitme.
Hop hop. Salak senin anandır, terbiyesiz hayvan.
Bitkin, süzgün halinden balonun iyi geçmediğini anladım. Ben şahsen genç bir kız olsaydım, böyle balolara gitmezdim. Bir tavuk budu biraz salça, yanında da pilav olunca, hayat bu işte. Havuç, şalgam, enginar, nefret ederim.
Ne yapıyor bu sersem hoş hoş? Saçmalamaya başladı. Ne de olsa köpek. Bir dakika. Meci gibi zeki bir yaratık böyle birdenbire saçma cümleler yazmaz.
Şifre. Evet, bu cümleler şifreli.
Neyse, geçelim. Hele şu mektuba bir göz atalım. Uzunca bir şey. Tarih de yok.
Bahar yaklaşıyor. Kanım kaynıyor. Kalbim bir şeyler bekliyormuşum gibi hızlı hızlı atıyor. Pencereye gidip dışarıyı gözlüyorum. Belki yoldan geçersin de seni görürüm diye. Ne yalan söyleyeyim, Burada bana kur yapan çok köpek var. Hiçbirine yüz vermiyorum. Bilsen bazıları ne ucube şeyler. Bakıyorsun bir sokak köpeği. Pisliği üzerinden akıyor. Fakat o bunun farkında değil. Kasıla kasıla yürüyor. Ben de görmezceden gelip başka tarafa bakıyorum. Bir de çirkin bir buldog var sokağımızda. Öyle hantal ve iri bir şey ki arka ayakları üzerine dikilse boyu bizim babaya yetişir. Hoş, o bunu beceremeyecek kadar aptaldır. Dili dışarıda, kulakları aşağıya sarkmış. Patlak gözlerini pencereme dikmiş, öyle bekler. Sabaha kadar beklese bile yine havasını alır. Hepsine karşı ilgisiz kaldığımı söylemem. Mesela komşumuzun şirin bir köpeği var. Adı Tinezor. Ne asil bir isim değil mi? Yüzü de o kadar güzel ki.
Tüh, palavracı kaltak. Böyle ıvır zıvır şeylerle mektubunu dolduracak ne var?
Bana ne peşinde dolaşan köpeklerden? Bana insandan bahset. Manevi gıda verecek, ruhumu besleyecek insanca şeylerden bahsetsene.
Bu sayfayı geçiyorum. Öbür sayfaya bakıyorum. Sophie ismini okuduğum yerde duruyorum.
Sophie masanın önünde nakış işliyordu. Ben de pencereden dışarı bakıyordum. Birden uşak içeri girdi. "Bay Teplov geldiler efendim," dedi. Sophie'nin sevincini görmeliydin Fidel.
"İçeri al. Beyefendiyi beklediğimi söyle," dedi heyecanlı bir sesle.
Beni kucakladı ve alnımdan öptü. Beni öptü. Düşünebiliyor musun?
Kulağıma eğildi.
"Gelinin kim olduğunu biliyor musun Meci?" diye sordu ve ekledi.
"Bay Kamer Yunker Teplov. Esmer, kara gözlü, erkek güzeli bir prens." Allah canını alsın emi. İftiracı köpek. Sophie, yani benim sevgilim, o melek ruhlu kız bir başka erkeğe gönül verecek, öyle mi? Dur bakalım, daha ne iftiralar yumurtlayacak.
Sonra beni yere koydu. Üstüne başına çeki düzen verdi. Aynanın karşısına geçip saçını düzeltti. Az sonra içeriye siyah saçlı, uzun favorili, genç bir saray muhafızı girdi. Adet yerini bulsun diye ona hafifçe hırladım. "Aman Allah'ım, erkek güzeli bu mu?" dedim içimden. Sophie bu adamın nesini beğeniyor anlayamıyorum. Benim Trezor bundan daha yakışıklı.
Olamaz. Bir general kızı, bir prenses böyle çirkin bir adamı sevemez. Bu işte bir terslik var. Hınzır hoş hoş yine şifreli yazıyor galiba.
Ben bir şeyin farkında değilmişim gibi davranarak pencereden dışarısını seyrediyordum. Fakat kulağım onlardaydı. Ah ne saçma, ne incir çekirdeğini doldurmayan sözler ediyorlardı. Bacharov adında bir dans ederken gömleğinin kalkık yakası ile Leyla'ya benziyormuş. Dans ettiği kadın da figürleri karıştırıyormuş. Bayan Lidine gözleri yeşil olduğu halde mavi olduğunu iddia ediyormuş. Bir sürü bahsetmeye değmez saçmalıklar. Kendi kendime diyorum ki bu Tevlov mu, bu Tepelov mu, her ne karın ağrısı ise Sophie'nin ilgisini çektiğine göre babasının odasında çalışan salak memur bile çekebilir.
Kim bu memur? Acaba kimden söz ediyor?
Ah şekerim, generalin oda memurunu görsen, öyle komik adam ki. Soyadı da kendisi gibi tuhaf. Babanın kalemlerini yontmaktan zevk alıyor salak. İmlası düzgün olmadığı için ekselansları onu çoğu zaman ayak işlerinde kullanıyor. Odacı gibi bir şey anlayacağın. Zaten eski paltosuyla, pençesi delik ayakkabısıyla, taranmamış fırça gibi saçlarıyla onu gören odacı sanır.
İtin dölüne bak hele. Ben de senin ipliğini pazara çıkarmazsam bana da...
Sophie bu adamı görünce gülmekten edemiyor. O fakir de kızın kendisine kur yaptığını sanıyor. Sevincinden ağzı kulaklarına varıyor. Sophie'yi görebilmek için gizlice gelip evin çevresinde dolanıyor. Yağmur altında saatlerce bekliyor. Sokak köpekleri gibi sırılsıklam oluyor.
Köpek, senin babandır it oğlu it. Bu da şube müdürü gibi beni çekemiyor. Zaten Her şey şube müdürünün başının altından çıkıyor. Mece ile işbirliği yaptığına kalıbımı basarım. Evet, o da casus köpekler şebekesine çalışıyor. Bir mektup daha var. Belki bütün sırrı bu mektup çözecek. Şekerim Fidel, uzun zamandır seninle mektuplaşamıyoruz. Evimizde bir koşuşturmacadır gidiyor. Nereden senin evin oluyormuş kancık köpek? Altı tarafı yemek artıklarıyla beslenen adi bir ev köpeğisin.